Burçak Ateş'in hazırlayıp sunduğu Mesleki Sohbetler başlıyor. Mesleki Sohbetler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla Mesleki Sohbetlerle karşınızdayız. Mesleki Sohbetler'de her hafta farklı bir meslek dalını işleyeceğiz ve meslek duayenlerini konuk alacağız. İlk programımıza şu an size sesimizi ulaştırdığımız Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir uzmanlık dalıyla başlamak istedik. Evet, ilk konumuz meteoroloji mühendisliği. Değerli konuğumuzsa Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ve Meteoroloji Mühendisi Sayın Mehmet Çağlar. Programımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Öncelikle Meteoroloji'nin Sesi Radyosu dinleyenlerini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sizlerin de ifade ettiği gibi meteoroloji herkesin ilgi duyduğu ve bu dalda ülkemize hatta dünyaya hizmet eden bir bilim dalı olarak karşımızda.
Sayın Çağlar, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün başındasınız. Dinleyicilerimiz sizi zaten tanıyorlar. Peki siz kendinizi kendi dilinizden nasıl tanıtırsınız?
Şu anda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Meteoroloji mühendisiyim. 1981 giriş, 1985 yılında mezun oldum. 4 yıllık bir okul burası. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin altında Meteoroloji Mühendisliği bölümü. Bu bölümde sizin de ifade ettiğiniz gibi meteorolojik çalışmaların, meteorolojik ilminin yapıldığı ve kurumlara, özel ve kamu kurumlarına hizmet eden kişilerin yetiştirildiği bir bölüm burası. Buradan ben de dediğim gibi 1985 yılında mezun oldum. Bu mezuniyetten sonra Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir mühendis olarak başladım. Hatta öyle ki Erzurum'da başladım. Erzurum'da hava tahminleri yapan, uçaklara, uçuşlara uçuş hizmeti sunan hava meydanında meteoroloji müdürlüğünde başladım. Daha sonra da bir yıl sonra 1986-87 yılında da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon Şubesi'ne geldik. Daha sonra genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük görevlerinde bulundum.
İnsanlar ilk çağlardan itibaren atmosfer olaylarına merak duymuş ve bu alanda incelemeler yapmışlar. Siz de belirttiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği mezunusunuz. Peki sizin meteoroloji alanına merak duymanız nasıl başladı? Neden bu fakülteyi tercih ettiniz?
Meteoroloji tarif olarak şöyle. İnsanoğlu yaratılışından itibaren meteorolojik olaylara, atmosferik olaylara ilgi duymuş. Bunun olumsuz etkilerinden korunma, olumlu etkilerinden faydalanma yönünde çalışmalar yapmış. Olumlu etkileri şu, güneşten faydalanma, rüzgardan faydalanma veya açık havada, güneşli havada tarım ürünlerinin ekimi, dikimi. Bunun yanında sanayi tesislerinin yer seçiminden tutun, bunların ürün imalat safhasına kadar olumlu etkilerinden faydalanmak istemiş. Bunun yanında da olumsuz etkileri dediğimiz işte fırtına, taşkın, sel başta olmak üzere kuraklık da dahil olmak üzere olumsuz etkilerinden korunmak için çalışmalar yapmış ve atmosferdeki oluşumu ve değişimi inceleyen bir bilim dalı meteoroloji. Çok fazla sayıda sektöre hizmet ediyor. Ben de çocukluğumda, gençliğimde atmosferik olaylara ilgi duydum. Yağmurun yağışından karın düşmesine kadar, güneşin doğmasından batmasına kadar, atmosferdeki birçok meteorolojik hadise, rüzgarla beraber bunların atmosferin oluşumunda gazlara kadar ilgi duydum. Ve bu ilgi sonucunda meteoroloji mühendisliğini yazdım. Aslında 1980'lerde meteoroloji çok bilinmeyen bir konuydu. Bilinmemesine rağmen ilgi duymam nedeniyle bunu yazdık. Fakat artık günümüze geldiğimiz zaman, 2010'lara geldiğimiz, daha da ileriye geldiğimiz zaman meteoroloji çoğu alanda ihtiyaç duyulan bir dal haline geldi. Bunlar nedir diye baktığımız zaman işte bir kere gözlem yapmak, ülke genelinde gözlem yapmak önemli. Yerin sıcaklığını, basıncı, rüzgarını, nemini bilmek önemli. Yine atmosferde uydular aracılığıyla bulutların hareketlerini, rüzgarın hareketlerini takip etmek önemli. Bunun yanında yine radarlarla, ileri teknoloji radarlarla bulutların hareketlerini, rüzgarı, bulut oluşumlarını takip etmek önemli. Gözlemlerden yola çıkarak hava tahmini ve erken uyarı dediğimiz taşkın, fırtına erken uyarılarının yapılması, bunu yaparken de bu gözlemlerden faydalanılarak bulut fiziği, bulutun oluşumundaki, buluttaki gelişmeler, rüzgardaki gelişmeler, yine sıcak cephe, soğuk cephe gibi soğuk havaların, sıcak havaların karşılaşmasıyla bunlar oluşuyor. Bunların oluşumu ve gelişimini takip etmek önemli. Bunları bir de bilgisayar programları aracılığıyla süper bilgisayarlarda bir nevi atmosferin fiziğini, atmosferik denklemlerini çözerek hava tahminini haritalara dönüştürmek önemli. Bunlar dediğim gibi meteoroloji mühendisliğinin ilgi alanlarına giren gözlem, hava tahmini, erken uyarı başta geliyor. Bir diğer konu da iklim değişikliği aslında. İklim değişikliği de son zamanlarda gündeme geliyor. Meteoroloji uzmanları da, meteoroloji mühendisleri de iklim konularında yoğun olarak çalışmaya başladılar. Bir kere iklim dediğimiz zaman uzun yıllar ortalaması, örneğin bir yerdeki Ankara'yı düşünecek olursak, Ankara'nın işte Ekim ayı sıcaklık ortalaması dediğimiz zaman, örneğin 13 santigrat derece ise, 14 derece ise ortalama uzun yıllar iklimine giriyor. Ama yarının sıcaklığı nedir dediğimiz zaman bu da hava tahminine giriyor. Dolayısıyla iklim değişikliği de geçmişten günümüze iklimde değişiklikler ne olmuş? Sıcaklıklarda artma mı olmuş, azalma mı? Sıcaklıklarla beraber yağışlarda artış mı olmuş, azalma mı olmuş? İleri yönelik olarak da sıcaklıklar nasıl değişecek? Artacak mı, azalacak mı? Yağışlar artacak mı, azalacak mı? Bu da iklim değişikliği, iklimdeki değişebilirliği inceleyen bir bilim dalı olarak yine meteoroloji mühendislerinin, meteoroloji uzmanlarının görev konusu içerisine giriyor. Bir diğer konu meteorolojik gözlemlerden yola çıkarak, meteorolojik ürünlerden yola çıkarak uçuculuk maksadıyla uçaklara uçağın inişinden uçuş yoluna kadar, inişine kadar, kalkışından inişine kadar geçecek süre içerisinde meteorolojik hizmet verenli. Bu da hem gözleme giriyor hem de uçağın uçuş yolları dediğimiz belli mesafelerde, örneğin 3000 metrede, 5000 metrede, 10.000 metrede buradaki hava tahminlerinin, hava durumunun, türbülans diyoruz biz ona, halk arasında bazen uçağa binenler rastlar. Parke taşlı bir yola girdiğiniz zaman iniş çıkışı takır tukur şeklinde uçakta çeşitli iniş kalkışlar olur. O aslında türbülans. İşte türbülansın nerede olduğu, buzlanmanın nerede olduğu da yine uçaklara verilen, helikopterlere verilen bir uçuş hizmeti. Bu da ilgi sahasına giriyor. Bir diğer konu baktığımız zaman enerji sektörü çok önemli. Enerji sektörü deyince yenilenebilir enerji kaynakları var biliyorsunuz. Bunlar temiz enerji kaynakları. Bunlar içerisinde rüzgar var, güneş enerjisi var. Burada yine meteoroloji mühendisliğinin görev sahasına giriyor. Bir yere rüzgar santrali, elektrik üretim santrali kurarken orada rüzgar potansiyeli nedir? Bunun bilinmesi gerekiyor. Yani orada rüzgarın hızı nedir? Yıllık ortalaması nedir? Buradan enerji üretilebilir mi? Bunların bir kere belirlenmesi gerekiyor. Yine rüzgar santrali kurulduktan sonra bu santralden rüzgar tahminine göre ne kadar enerji üretilecek, elektrik enerjisi üretilecek hesaplanması gerekiyor. Yine ilgi sahası dediğim gibi diğer konuda rüzgar ve güneş enerjisi. Bunun yanında yine ilgi sahası olarak baktığımız zaman denizcilere verilen tahminler, dalga periyodu, dalga yüksekliği, yine karayollarındaki ulaşım için hava tahminleri, sektörel bazda diyoruz bunlar. Yine çevresel etki değerlendirme raporlarının meteorolojik faktörler aracılığıyla hesap edilmesi ve bulunması. Örneğin bir havaalanı yapılacaksa bir yere, bu havaalanının kurulacağı yerin rüzgar durumu nedir? Çünkü pistin buna göre yapılması lazım ki rüzgarlar inişi kalkışını buna göre yapsın. Eğer bir yan rüzgar alıyorsa uçağın devrilme tehlikesi vardır. Halbuki uçaklar inerken kalkarken rüzgar hızına göre, rüzgarın yönüne göre işlem yapacaktır. Onun için o pistin rüzgar durumuna göre kurulması gerekiyor. Yine fabrikaların bacalarının metodik faktörlere göre kurulması gerekiyor. Yine bir şehrin binalarının, şehrin kuruluşunun metodik parametrelere göre, örneğin eğer bir yere kar çok yağıyorsa çatılarının daha böyle eğimli olması gerekiyor. Eğer çok fazla yağmur alıyorsa yönlendirmenin ona göre, çok fazla rüzgar alıyorsa yönlendirmenin ona göre, yine çok soğuksa bir yer, buranın yalıtımı veya sıcaksa yalıtımı, pencerelerin durumu, güneş alması, hepsi yine çevresel etki değerlendirme dediğimiz metodik faktörlere göre tesislerin kurulması gerekiyor. Yine diğer sektör olarak turizm sektörü, spor sektörü, adalet sektörü, çevre sektörü, hatta orman yangınlarının risk alanlarının belirlenmesi, bunların tespit edilmesi ve bunların söndürülmesinde meteorolojik faktörler çok önem arz ediyor. Yani aslında meteoroloji hem direkt olarak hem de en direkt olarak bütün sektörlerin ilgi duyacağı, artık günümüzde de çokça faydalanılacak bir sektör olarak karşımızda.
Peki bizler merak ediyoruz Sayın Çağlar, hava raporları, tahminleri nasıl alınıyor? Örneğin herhangi bir ilimizde 3 gün sonra yağışın oluşacağının verilerini nasıl elde ediyorsunuz?
Hava tahmini yapılırken önce yerdeki gözlemlerin, atmosferdeki gözlemlerin, uydu gözlemlerinin, radar gözlemlerinin yapılması gerekiyor. Biz de yaygın olarak Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde 450 yerde yaklaşık yer gözlemleri yapıyoruz. 8 yerde yukarı atmosfer gözlemleri, ki bu gözlemler yaklaşık 30 kilometreye kadar çıkabiliyor. Dikey, atmosferin dikey gözlemlerini yapıyoruz. Sıcaklığını, basıncı, rüzgarını, nemini ölçüyoruz. Ve bu bilgiler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, komşu ülkelerde, Asya'da bilgiler ölçülüyor. Bilgisayar sistemlerine geliyor ve bütün ülkelerde geri dağıtılıyor. Hem Türkiye kendi verilerini topluyor, dağıtıyor. Diğer ülkelerin verileri de, bilgileri de, meteorolojik bilgileri de geliyor. Bunlar daha sonra arşivleniyor, depolanıyor. Bunun yanında da sayısal hava tahmin modelleri dediğimiz, atmosferin bulut fiziklerinden tutun, hava kütlelerini, soğuk hava, sıcak hava kütlelerinin tahmininin yapılacağı sayısal hava tahmin modellerine bunlar girdi oluyor. Burada milyonlarca, trilyonlarca denklem çözülüyor. Bir nevi atmosferin yapısı matematiksel olarak modellenmiş durumda. Bunların hepsi sayısal hava tahmin modelleri yardımıyla çıktılara dönüştürülüyor. Bunu meteoroloji uzmanları, meteoroloji mühendisleri alıyor, değerlendiriliyor. Haritaları, cephe sistemleri, soğuk cephe, sıcak cephe sistemlerini değerlendiriliyor. Ve ona göre de sizin de ifade ettiğiniz gibi saatlik, 3 saatlik, 6 saatlik, 12 saatlik, günlük, 2 günlük, 3 günlük, haftalık, hatta 10 günlük tahminler yayınlanıyor. Ve bunların hepsi bir ilmi çalışma gerektiren, sadece lisans, yani mühendislik eğitimi değil, aslında yüksek lisans, doktora eğitimi alıp bu konularda çalışılması gerekli olan konular. Tabii hava tahminlerinde teknoloji yoğun olarak kullanılması gerekiyor. Biz de kullanıyoruz Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. İşte bunlar süper bilgisayar dediğimiz, saniyede trilyonlarca denklem çözen sayısal hava tahmin için ve iklim modelleri için bilgisayarlar. Bunun yanında sayısal hava tahmin modelleri, uydu, radar ürünleri, radar teknolojileri, yine otomatik gözlem sistemleri ve bir de yetişmiş, iyi bilgi birikimi olan ilim adamları ortaklaşa çalışmasıyla hava tahminine dönüştürüyor. Bir diğer konu da hava tahmininde atmosferin sınırı yok biliyorsunuz. Herkesi ilgilendiriyor. Sadece Türkiye'yi bir hava kütlesi ilgilendirmiyor. Bütün ülkeler, etrafındaki ülkeler bundan etkileniyor. Onun için burada uluslararası alanda işbirliği de çok önemli. Biz Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak diğer ülkenin meteoroloji teşkilatlarıyla veya bu ülkelerin ortaklaşa kurduğu Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı var. Biz de kurucu üyesiyiz ve faal şu anda üyesiyiz. Onlardan bilgi birikimini alıyoruz. Orada bilim adamlarımızı gönderiyoruz. Yine hava tahminleri, orta vadeli hava tahmin merkezi var İngiltere'de. Uydu İşletme Teşkilatı Almanya'da. Yine Dünya Meteoroloji Örgütü var. Buradaki işbirliğimizle onların kullandığı bilgileri biz de kullanıyoruz. Bizim bilgileri onlara veriyoruz ve uluslararası işbirlikleriyle hava tahminlerini daha iyi bir noktaya %90'lara varan doğrulukta 3 gün için, 3 güne kadar %90'ın üzerine, hatta %100'e varan tahminleri verebiliyoruz.
Peki hangi cihazlarla ölçümler yapılıyor ve bu cihazları nerelere yerleştiriyorsunuz?
Evet, hava tahminlerinde erken uyarılarda teknolojiyi çok kullanıyoruz. Kullanmamız da gerekiyor. Özellikle bu benim bulunduğum işte 12 Haziran 2008'de ben Genel Müdürlük görevini
Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu Çevre Orman Bakanımızın onun takdirleriyle atandım. Ve geldiğim günden itibaren 3 konuya önem verdik. Bir tanesi teknoloji, sizin de sorduğunuz soru, hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz dedi. Teknolojiye önem verdik. İkincisi eğitime çok önem verdik. Çünkü ne kadar mühendisleriniz de olsa bunların güncel olaylarda eğitilmesi önemli. Üçüncüsü de uluslararası işbirliğine önem verdik. Çünkü bu meteoroloji bilimi sadece ulusal bazdaki çalışmalar yeterli olmayabiliyor. Onun için uluslararası bazda, uluslararası bilim adamlarıyla, kuruluşlarla işbirliği yapmanız gerekiyor. Ülkelerle işbirliği yapmanız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Şimdi burada ilk yaptığımız şey gözlem istasyon sayısının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması. Ölçülmeyen, meteorolojik bilgisi olmayan ilçemiz olmasını istedik. Çünkü ne kadar gözlem ağınız iyi ise, ölçüm aralığınız sıksa, buradan gelecek verilerle hava tahmini, erken uyarı ve meteorolojik parametreler, meteorolojik ürünler o kadar faydalı olacaktır. Biz de önce bunu yaptık. Onun için ülke genelinde otomatik gözlem istasyonları kuruyoruz. Hem bize bu tasarruf da getiriyor. Çünkü bunlar insansız ve şu anda 457'leri kurduk. Bu sene 240 tane daha, 2010'dan başlayarak 2011-2012'ye da dahil 240 adet daha otomatik gözlem sistemi kuracağız. Yani bunlar insansız, bilgileri doğru ölçen, bize online olarak, real time olarak anında gönderen, bunları işleyen bir sistem. Bunları kuruyoruz. Önce gözlemimiz var. Yine sadece yer gözlemleri değil, yukarı atmosfer gözlemleri dediğimiz yaklaşık 30 kilometreye kadar atmosferik şartları ölçen radyozonda dediğimiz gözlemler yapıyoruz. Bunu da Türkiye'de 8 yerde günde 2 defa yapıyoruz. Bir öğlen üzeri, bir de gece yarısı 2 defa. Bunun aracılığıyla da 30 kilometreye kadar mesafedeki atmosferdeki sıcaklığı, basıncı, nemi ölçüyoruz. Bunlar hem hava tahmininde kullanılıyor, güvenli uçuş için kullanılıyor, hem de biraz önce ifade ettiğimiz iklim çalışmalarında kullanılıyor. Yine uydu gözlemleri teknolojik olarak kullanıyoruz. Bu da bize atmosferdeki her 5 dakikada bir atmosferik sirkülasyonu bize veriyor. Fotoğrafıyla ölçülmüş değerleri, işte toprağın nemi, toprağın sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığından tutun, atmosferik parametreleri hepsini bize veriyor. Bulut tiplerini, buluttaki yoğunluğu veriyor. Bu da yine hava tahmininde önemli bir fayda sağlıyor. Bir diğer radar, ileri teknoloji radar. Türkiye'de şu anda 6 yere kurduk. 4 yerde daha kuracağız. Ona çıkacak. Bu radar da bulut tiplerini, bulut yoğunluğunu, buluttaki yağışı, geçebilir su buharını, fırtınanın durumunu kesin olarak bize elde ediyoruz. Tabii biz bunları uzmanlar olarak, mühendis olarak yorumluyoruz. Bunlardan faydalanarak gözlemleri hava tahminine dönüştürüyoruz. Yine bu ürünler, gözlemleri süper bilgisayarda çalışan sayısal hava tahmin modellerimiz var ki bu tamamen ilim adamlarının geliştirdiği ileri derecede modeller. Bu modellere bu veriler, gözlemler veri olarak, bilgi olarak giriyor ve orada atmosferdeki sirkülasyonu, atmosferdeki şartları denklemler yardımıyla çözüyor. Bize sonuç olarak veriyor. İşte yer seviyesindeki basınç ne olacak, yağış durumu ne olacak, rüzgarlar nasıl hareket edecek gibi haritalandırıyor ve bize değer olarak veriyor. Bizim uzmanlar da bunları alıp değerlendiriyor ve hava tahminine dönüştürüyor. Hem ilmi, hem teknik, hem de teknolojik bilgi birikimiyle bunlar yapılıyor. Şu anda hava tahminlerimizdeki doğruluk oranı %90 ile %100 arasında 3 güne kadar değişiyor. Dolayısıyla artık biz tahmin yerine, tahmin de denebilir ama bilgi veriyoruz artık. Yani %90 doğrulukta, %20'ye göre %100 doğrulukta bilgi veriyoruz. İşte tahmin değil, bilgi olarak halkımıza sunuyoruz. Buna göre de planlamalarını, faaliyetlerini yapsın diye.
Her mesleğin zorlukları var. Peki bu mesleğin, yani meteoroloji mühendisliğinin ne gibi zorlukları var?
Meteoroloji mühendisleri hava tahmininde çalışıyorsa, havalanlarında çalışıyorlarsa, zorluğu şu, 24 saat çalışıyor. Bayram demiyor, tatil demiyor, yağış demiyor, fırtına demiyor, kar demiyor. Mutlaka bu gözlemleri yapacak. Bunların gözlemleri alıp değerlendirecek. Diğerleri tatil yaparken meteorolojideki çalışanlar, mühendisler tatil yapmaz. Nöbete girer, 24 saat çalışır, çıkar. En büyük zorluğu bir kere bu. Fakat bu zorluk bazen faydaya da dönüşebiliyor. Şundan dolayı faydaya dönüşebiliyor. Bizim meslek monoton bir meslek değil. Çünkü sürekli atmosferdeki değişimi izliyorsunuz, görüyorsunuz. Buna akıl yürütüyorsunuz, fikir yürütüyorsunuz, değişkenliği görüyorsunuz. Onun için hava tahminiyle ilgili çalışanlar aslında yaşlanmaz. Bakın hepsine. Saçları belki dökülmüş olabilir ama yani yüzlerinde görün. Yani umut vardır, işte sevgi vardır. Onun yanında insanları dayanışması vardır, iyi iletişim vardır. O da çünkü sürekli atmosferik şartlara bağlı değişim ve gelişimi izlediği için sürekli bir hareket halinde neyi aklını, beynini çalıştırdığı için o zorluğu da bu şekilde artırabiliyor. Bunun yanında da bir zorluk mu diyelim veya çaba sarf etmesi mi gerekir diyelim. Sürekli takip etmek zorunda, kendini geliştirmek zorunda. Hem İngilizce olarak, hem bilgisayar olarak, hem uluslararası ilişkiler olarak. Eğer geliştirmezse başarı gelmiyor. Bir diğer konu da sürekli kendini geliştirmek, koşturmak, okumak, yazmak, çizmek, uluslararası ilişkileri takip etmek zorunda. Bir diğer zorluk da dediğin gibi sürekli gelişim halinde göstermek gerekiyor.
Aslında bu sözlerinizle bu alana ilgi duyan ve meslek olarak seçmeyi düşünen gençlerimizin kendileri için, kendilerini geliştirmek için yapmaları gerekenleri de kısaca özetlemiş oldunuz. Sizi misafir etme imkanı bulmuşken gündeme ilişkin de bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki küresel iklim değişiklikleri yaşanmakta. Hatta sizin bu konuyla ilgili geçenlerde bir demeciniz vardı. Ankara'nın son 84 yılın en yoğun yağışını aldığını söylediniz. Bu konuyla ilgili de özet bir değerlendirme yapar mısınız?
Evet, küresel iklim değişikliği son zamanlarda gündeme gelen bir konu sizlerin de bildiği gibi. Bu nereden kaynaklanıyor? Aslında iklim değişikliği tabii olarak tabiatın yaratılışından beri sürekli oluşmuş. Güneş patlaması, güneş radyosunun azaldığı zaman buzul çağına girilmiş, güneş gelen enerji radyosunun arttığı zaman ısınmış havalar, volkanik etkiler olmuş, işte volkan patladığı zaman onların yaydığı küller bir atmosferde tabaka oluşturmuş, sıcaklık düşüşünü sağlamış, yine bataklıkların etkisi olmuş. Bunlar tabii olaylar, geçmişten günümüze kadar iklim değişmiş. Fakat 1900 özellikle 80'lerden sonra sanayileşmenin de getirdiği, enerji tüketiminin de getirdiği nedenden dolayı özellikle fosil enerji tüketiminin getirdiği sera gazı emisyonları atmosferde artmış ve bir tabaka şeklinde atmosferde tabaka haline gelmiş. Atmosfere gelen güneş radyasyonunun bir kısmı yeryüzünde kalıyor, atmosfere bir kısmı da atmosfere kaçıyor. Bu atmosfere kaçan bu sera gazı dediğimiz sera gazının o tabaka haline gelen kısımdan dolayı atmosfere kaçmıyor, yerküreye geri dönüyor. Bu ısıtıyor. Onun için günümüzde artık küresel iklim değişikliği insan kaynaklı, özellikle fosil enerji kaynaklarının ürettiği karbondioksit konsantrasyonunun artmasıyla oluşuyor. 80'den itibaren de küresel sıcaklıklarda bir artış var. Bu 100 yıllık bir süreç içerisinde yaklaşık 0,74 santigrat derece, yani 1 dereceye 1 yakın. Türkiye'de 0,64 santigrat derece, yani 1 derecenin biraz daha altında. Fakat bu 2010 yılına kadar, fakat 2100 yılına kadar da ileriye yönelik olarak yapılan çalışmalarda, senaryolarda 2 derece, 4 derece, hatta 6 dereceye kadar dünyanın ısınacağını gösteriyor. 4 derece ısınma, buzulların erimesini, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların artması, sellerin, taşkınların kuvvetli yağıştan dolayı daha fazla sıklıkla meydana gelmesi, bunun yanında su kaynaklarının değişkenlik göstermesi, kuraklıkların yerine göre oluşması, bazı yerlere fazla yağış yağması, yine sağlık sektöründe, sağlıkta çeşitli etkileşimler olacaktır. Örneğin Türkiye'de bizim yaptığımız bir çalışmada kene olayları var biliyorsunuz. Bir üniversiteyle yaptığımız çalışmada Nisan ayında belli günlerde sıcaklık 4 derece ve üzerinde gözüküyor. Bu da kenelerin üremesi için mevcut şartlar oluşmuş oluyor. Kene hadiseleri, Kırım Kongo hadiseleri Türkiye'de daha fazla yaygınlaştı. İşte sağlık sorunları oluşacak. Bunun yanında ürünler yer değiştirebilecek. Örneğin işte Türkiye'de buğday Konya Ovası'na fazla yetişirken belki rekoltesi düşebilir. Bunun yanında tropik ürünler artık Türkiye'de, Akdeniz'de üretilirken belki daha yukarılara doğru kayacak küresel ısınmanın getirdiği. Onun için hem tarım ürünlerine, hem sağlığa, hem ekolojik dengeye küresel ısınmanın, küresel iklim değişikliğinin etkisi olacak. Onun için insanoğlu bunu önlemek için uluslararası işbirlikleri var. Bunun için iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
yapılmış. Türkiye de buraya taraf oldu. Ve önümüzdeki dönem içerisinde dünyanın 2 derece ısınması konusunda çalışmalar var. Bunun için işte temiz teknolojilerin kullanılması, atmosfere daha az kirleticilerin bırakılması, ağaçlandırma, ormanların çoğaltılması, su kaynaklarının korunması gibi önlemlerle iklim değişikliği etkisinin daha az hissedilmesi çalışmaları var. Bu da önemli çalışmalar. Türkiye'de bunların hepsine katılıyor. Onun için iklim değişikliğinde herkesin yapacağı bir çalışma var. Örneğin bizler yapacağımız enerji verimli kullanmak. İşte tasarruflu lamba kullanmak, tasarruflu cihazlar, ünlü cihazlar kullanmak, ağaç dikmek, suyu israf etmemek, su kaynaklarını korumak, suyu olmayan yerlere, suyu fazla olan yerlerde biriktirerek, barajlar, göletler yaparak diğer yerlere taşımak, suyu kirletmemek gibi yalıtım yapmak binaları, çünkü %50 tasarruf sağlıyor. Bu da kişisel olarak insanların yapacağı çeşitli önlemler. Tabii ülkeler bazlı önlemler de temiz teknolojiler geliştirmek, bunları kullanmak, daha az atmosferi kirletmek de ülkelerin yapacağı çeşitli önlemler olarak karşımızda duruyor. Dediğim gibi bir ilgi sahası da iklim değişikliği konusu, insanoğlunun önemseyeceği, meteoroloji mühendislerinin de önemseyeceği ve bu konuda da çalışmaların yapılacağı bir kurum. Bu konuda Çevre Orman Bakanlığı politika belirliyor, çalışmaları yapıyor. Biz de Çevre Orman Bakanlığı'na bağlı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Orman Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Biz de iklimi yakından izliyor. İleride iklimdeki değişebilirlikleri sektörel bazlı bildiriyoruz ve böyle de bir çalışmamız var.
Efendim, yayınımıza katılıp ilk programımızın konu olduğunuz ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize şeref verdiniz.
Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicilerini ben de tekrar saygıyla selamlıyorum. Eğer üniversitede bir bölüm seçme yönünde, bir meslek seçme yönünde kişilerin tereddütü veya istekleri varsa İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı meteoroloji mühendisliğini rahatlıkla seçebilirler. Çünkü iş imkanı yeteri kadar fazla. Buradan şu anda meteoroloji mühendisleri piyasada bulunamıyor. Ve dediğim gibi hem meslek bulmada sıkıntıları yok. Onun yanında da kendilerini geliştirme, mezun olduktan sonra işini yaparken sevme, ilmi çalışmalar yapma, uluslararası kurumlarda çalışma gibi çeşitli kolaylıkları, çeşitli ki fırsatları var. Ben dediğim gibi lise sonlarda olup da bu sene tercih yapacak öğrencilerimizin meteoroloji mühendisliğini seçmesini şiddetle tavsiye ediyor. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyiciler, Mesleki Sohbetler'in bu ilk yayınında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Çağlar konuğumuzdu. Sayın Çağlar'la meteoroloji mühendisliğini konuştuk. Haftaya Cuma günü saat 13.20'de farklı bir meslek dalıyla ve yine değerli bir konuğumuzla Mesleki Sohbetler'le karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Burçak Ateş'in hazırlayıp sunduğu Mesleki Sohbetler sona erdi. Mesleki Sohbetler.